Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 13. ayrım. Akşam yemeğinde güvecin içinde incecik kıyılmış geyik eti vardı. Yemekten sonra Gail bana kompartıman E'ye kadar eşlik etti. Ona neler olduğunu sorduğum zaman Pete'in bahsi yine hiç geçmedi. Annem ve kız kardeşim uykuya dalınca inci tanesini çekmeceden çıkardım ve avucumda sımsıkı tutarak ve Pete'in sözlerini zihnimde yeniden canlandırarak uykusuz bir gece daha geçirdim. Kendine bir sor. Birlikte çalıştığın insanları gerçekten tanıyor musun? Neler olup bittiğini gerçekten biliyor musun? Ve yanıtın hayırsa o zaman bunları öğren. Öğren. Ama neyi? Kimden? Pete, Capitol'ün ona söylediklerinden başka ne bilebilir ki? Bu yalnızca Capitol'ün propagandasının bir parçasıydı. Kuru gürültü. Fakat Plutarch da bunun Capitol'ün sözleri olduğunu düşünüyorsa neden bana hiç bahsetmedi? Neden hiç kimse bana ya da Finney'e tek söz etmedi? Bu fikir çatışmasının altında sıkıntımın asıl kaynağı yatıyordu. Pete, ona ne yapmışlardı ve şimdi ne yapacaklardı? Snow'un, onun da, benim de isyandan habersiz olduğumuz hikayesini yutmadığı belliydi. Şimdi benim, alaycı kuş olarak ortaya çıkmamla şüpheleri güçlenmişti. Pete, isyancıların taktiklerini ya da işkencecilerine söyleyeceği şeyleri ancak uydurabilirdi. Söylediği yalanlar ortaya çıktığı zaman ciddi bir ceza görecekti. Kim bilir, kendini benim tarafımdan nasıl terk edilmiş hissediyordu. İlk röportajında beni hem Kapitol'den hem isyancılardan korumaya çalışmıştı. Bense onu korumaktan aciz olmam bir yana daha büyük dehşetlerin içine atmıştım. Sabah olunca kolumu duvarın içine soktum ve uykulu gözlerle günün programına baktım. Kahvaltıdan hemen sonra prodüksiyona gidecektim. Yemek salonunda sıcak tahıl, süt ve pancar püresinden oluşan kahvaltımı mideye indirirken gözüm Gail'in bileğindeki iletişim kelepçesine takıldı. "O kelepçeyi ne zaman geri aldın, Asker Hawthorne?" diye sordum. "Dün. Seninle sahada olacaksam iletişim yedeği olarak yanımda taşımam gerektiğini düşünmüşler," dedi. Bana iletişim kelepçesi öneren olmamıştı. Acaba istesem bana da bir tane verirler miydi? "Sanırım ikimizden birinin ulaşılabilir olması lazım," derken sesim manidardı. "Bu da ne demek?" dedi. "Hiç, senin sözlerini tekrar ettim, o kadar," dedim. "Ve ulaşılabilir olanın sen olman gerektiği konusunda hemfikirim. Umarım ben de sana hala ulaşabilir durumdayımdır." Bakışlarımız kilitlenirken Gail'e ne kadar kızgın olduğumu fark ettim. Pete'in propaganda spotunu görmediğine bir an olsun inanmadığımı, bana bundan bahsetmediği için kendimi tamamen ihanete uğramış gibi hissettiğimi, birbirimizi ruh halimi okuyabileceği ve bu halime neyin sebep olduğunu anlayabileceği kadar iyi tanıyorduk. "Katniss," diye başladı. Suçluluk duygusu sesine yansımıştı bile. Tepsimi aldım. Kirli bulaşıkların toplandığı alana yürüdüm ve gürültüyle raflardan birine yerleştirdim. Koridora çıktığımda bana yetişmişti. Kolumu tutarken, "Neden bir şey söylemedin?" diye sordu. "Ben mi neden söylemedim? Kolumu çekip kurtardım. Sen neden söylemedin, Gail? Bu arada dün akşam sana neler olduğunu sorarken zaten söylemiştim. Üzgünüm, tamam mı? Ne yapacağımı bilemedim. Sana söylemek istedim ama herkes Pete'in kaydını görmenin seni hasta edeceğinden korkuyordu," dedi. "Haklıymışlar, etti. Ama senin coin için bana yalan söylemen kadar değil." O anda iletişim kelepçesi ötmeye başladı. "İşte koşsan iyi olur. Onu anlatacak şeylerim vardır." Bir an yüzünden gerçek bir kırgınlık geçti ve hemen sonra yerini soğuk öfkeye bıraktı. Topuklarının üzerinde dönüp gitti. Belki ona açıklaması için fırsat bırakmayarak fazla kindar davranmıştım. Belki de hepsi yalan söyleyerek beni korumaya çalışıyorlardı. Umurumda değildi. Benim iyiliğim için bana yalan söyleyen insanlardan bıkıp usanmıştım. Çünkü genelde daha çok kendi iyilikleri için yalan söylüyorlardı. Katniss'e isyan konusunda yalan söyleyelim ki delice bir şey yapmasın. Onu arenaya her şeyden habersiz halde gönderelim ki kolayca avlayalım. Ona Pete'in kaydından bahsetmeyelim çünkü bu onu hasta eder ve ondan sağlam haliyle bile iyi bir performans elde etmek yeterince zor zaten. Gerçekten hasta gibiydim. Kalbim ağrıyordu ve prodüksiyon günü için fazla yorgundum. Ama yeniden yaratılma odasının kapısına varmış bulunduğum için içeri girdim. Bugün 12. mıntıkaya döneceğimizi öğrendim. Cressida, Gale ve benimle yıkılmış şehrimize ışık tutacak doğaçlama röportajlar yapmak istiyordu. Yüzüme dikkatle bakarak, tabii ikiniz için de bir sakıncası yoksa dedi. Ben varım dedim. Hazırlık ekibim beni giydirip saçlarımı ve makyajımı yaparken suskun ve kas katı bir manken gibi öylece dikildim. Makyajım kendini göstermeyecek ve yalnızca uykusuz gözlerimin çevresindeki halkaları kapatacak kadar hafifti. Box benimle hangara kadar indi ama ön selamlaşma dışında pek bir şey konuşmadık. Özellikle maskesinin içinde çok rahatsız göründüğü için 8'deki itaatsizliğim konusunda ikinci bir konuşma yapmak zorunda kalmadığım için minnettardım. Anneme 13. mıntıkadan ayrıldığıma dair mesaj göndermeyi ve tehlikeli olmayacağının altını çizmeyi son anda akıl ettim. 12'ye yapacağımız kısa süreli yolculuk için bir hava aracına bindik ve Plutark, Gale ve Cressida'nın bir haritanın üstüne eğildikleri masaya yönlendirildim. Bana ilk birkaç propaganda spotunun önce ve sonra etkilerini gösterirken Plutark'ın durumundan ne kadar hoşnut olduğu her halinden belliydi. Pek çok mıntıkada güç bela tutunabilen isyancılar bir araya toplanmışlardı. 3 ve 11'i ki panemin ana gıda kaynağı olduğu için ikincisi hayati önem taşıyordu, almışlar ve daha pek çok mıntıkaya baskınlar düzenlemişlerdi. Plutark, umut vaat edici dedi, hem de fazlasıyla. Fulvia, hatırlıyoruz spotlarının ilkini bu akşama hazır edecek. Bu sayede mıntıkaları kendi ölüleriyle tek tek hedef alabileceğiz. Finik kelimenin tam anlamıyla muhteşem. Aslında izlemesi acı verici dedi Cressida. Çoğunu şahsen tanıyordu. Bu kadar etkili olmasının asıl nedeni bu dedi Plutark. Kalpten geliyor. Hepiniz çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Coin daha mutlu olamazdı. Gale onlara söylememişti demek. Pete'i görmemiş gibi davrandığımı ve benden gizledikleri için ne kadar öfkelendiğimi anlatmamıştı. Ancak sanırım bu çok ufak ve çok geç kalmış bir tavırdı. Çünkü konuyu hala aklımdan çıkaramıyordum. Bir önemi de yoktu. O da benimle konuşmuyordu zaten. Hamid'in yanımızda olmadığını ancak çayıra indiğimiz zaman fark ettim. Plutark'a yokluğunu sorduğum zaman başını sallamakla ve kaldıramayacaktı demekle yetindi. Hamid ve bir şeyi kaldıramamak, şuna bir gün tatil yapmak istedi desek. Sanırım kurduğu cümle yanımda bir şişe olmadan kaldıramam şeklindeydi. Gözlerimi çevirdim. Akıl hocam, onun içki zaafı ve kaldırabileceği ya da kaldıramayacağı şeyler konusunda sabrım tükeneli uzun zaman olmuştu. Ancak 12'ye dönmemizin üstünden 5 dakika geçmeden kendim de bir şişe içki ihtiyacı duymaya başlamıştım. 12'nin yok oluşunu duymuş, dinlemiş, havadan görmüş ve küllerinin arasında dolaşmıştım. Hazmettiğimi sanıyordum. Öyleyse neden gördüğüm her şeyle taptaze bir kederle doluyordum? Oradan dünyamı kaybettiğimi tamamen sindiremeyecek kadar erken mi ayrılmıştım? Yoksa bu zulmün bana böyle yepyeni gelmesi, bu yıkımı kendi gözleriyle incelerken Gale'in yüzündeki ifadeden mi kaynaklanıyordu? Cressida ekibi işe benimle başlamak üzere eski evimize yönlendirdi. Ne yapmamı istediğini sordum. İçinden ne gelirse dedi. Kendi mutfağımda öylece dururken içimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir yığın anı arasında boğulur gibi hissettiğim için kendimi evden geriye kalan tek çatı parçasına dalıp gitmiş halde buldum. Bir süre sonra Cressida, tamamdır Katniss dedi, devam edelim. Gale, eski adresinde paçayı benim kadar kolay yırtamadı. Cressida onu birkaç dakika sessiz görüntüledi. Ancak sonra Gale küllerin arasından eski hayatıyla ilgili bir kalıntı çıkarırken, çarpılmış bir ocak demiri, onu, ailesi, işi ve dikişteki yaşantı konusunda sorgulamaya başladı. Onu saldırı gecesine geri dönmeye ve evinden başlayıp çayıra, oradan ormana ve göle götürerek olanları yeniden canlandırmaya zorladı. Varlıklarını sevgili ormanıma bir tecavüz gibi gördüğüm için film ekibi ve korumaların arasında dolaşırken zorlanıyordum. Burası, Kapitol'ün kötülüğüyle çoktan bozulmuş, özel bir yer, bir sığınaktı. Çitin yanı başındaki kömürleşmiş kütükleri geride bıraktıktan çok sonra bile ayaklarımız çürümeye yüz tutmuş cesetlere takılıyordu. Birilerinin görmesi için kaydetmemiz gerekir miydi? Göle ulaştığımızda Gale konuşma yeteneğini kaybetmişe benziyordu. Hepimiz, özellikle böcek kabukları içindeki Castor ve Pollux, ter içindeydik. Cressida mola ilan etti. Suya dalmayı, yüzeye çıktığımda tek başıma, çıplak ve gözlerden uzak olmayı dileyerek gölden bir avuç su aldım. Bir süre gölün çevresinde yürüdüm. Gölün kıyısındaki küçük beton eve ulaşınca kapıda durdum ve Gale'i evden kurtardığı eğik demir çubuğu ocağın yanına yerleştirirken buldum. Bir an kendimi yalnız ve uzak bir geleceğe ait bir yabancıya bakar gibi hissettim. Vahşi ortamda dolaşırken yolunu kaybedip kendini parçalanmış ağaç kütükleri, ocak ve demir çubuğun beklediği bu küçük sığınakta bulmuş, bu küçük kulübenin burada ne aradığını merak eden bir yabancı. Gale döndü, gözlerime baktı. Buradaki son buluşmamızı hatırladığını biliyordum. Kaçıp kaçmamak konusunda tartıştığımızı. Kaçsaydık, 12. mıntıka hala yerinde olur muydu? Sanırım olurdu. Ancak Kapitol'de hala panemin başında olurdu. Peynirli sandviçler elden ele dağıtıldı ve ağaçların gölgesine oturup yemeğimizi yedik. Ben, konuşmak zorunda kalmamak için kasıtlı olarak grubun uzak bir köşesine Pollux'un yanında oturmuştum. Aslında pek kimsenin konuştuğu da yoktu. Bu göreceli sessizlikte kuş sesleri ormanı teslim almış gibiydi. Pollux'u dirseğimle dürttüm ve başının tepesi taçlı, küçük siyah bir kuşu işaret ettim. Kuş başka bir dala atladı. Bir an kanatlarını açıp küçük beyaz lekelerini gösterdi. Pollux iğnemi işaret etti ve kaşlarını sorar gibi kaldırdı. Bunun bir alaycı kuşu olduğunu doğrulamak için kafamı salladım. Parmağımla bekle göstereyim diye işaret ettikten sonra bir kuş ıslığı tutturdum. Alaycı kuş kafasını uzattı ve ıslığımı olduğu gibi tekrarladı. Ve sonra Pollux beni şaşırtarak birkaç notalık bir ıslık çaldı. Kuş ona da yanıt verdi. Pollux'un yüzünde büyük bir neşe belirdi ve alaycı kuşla melodi alışverişine girişti. Bunun uzun yıllardır ilk sohbeti olduğunu tahmin ediyordum. Müzik, alaycı kuşları çiçeklerin balları çektiği gibi çekerdi. Kısa bir süre sonra tepemizdeki dallarda yarım düzine kadar kuş belirmişti. Pollux koluma dokundu ve bir dal parçasıyla yere şarkı yazdı. Genelde böyle bir isteği geri çevirirdim ama bu şartlar altında Pollux'a hayır demek bir anlamda imkansızdı. Ayrıca alaycı kuşların şarkı sesleri ıslıklarından çok farklıydı ve bunu Pollux'un da duymasını istiyordum. Bu yüzden ne yaptığımı düşünmeden Rüyü'nün 11'de iş gününün sona erdiğini haber vermek için söylediği 4 notalık melodiyi söyledim. Sonunda katledilişinin fon müziğine dönüşen notaları. Kuşlar bunu bilmiyordu. Basit cümleyi kaptılar ve aralarında tatlı bir uyumla bir ileri bir geri atışmaya başladılar. Tıpkı açlık oyunlarında mutasyonların ağaçlardan fırlayıp bizi kornikopyaya kadar kovaladıkları ve Kato'yu kanlı bir posaya çevirdikleri o dakikaların hemen öncesinde olduğu gibi. Gerçek bir şarkı söylediklerini duymak ister misin dedim. O anıları zihnimden silmek için her şeyi yapardım. Ayağa kalktım, ağaçlara doğru yürüdüm ve ellerimi kuşların tünediği akça ağacın sert gövdesine yasladım. Yasak olduğu için idam ağacını yüksek sesle söylemeyeli nereden baksanız 10 yıl oluyordu. Ama her sözcüğü aklımdaydı. Babam gibi usulca tatlı tatlı başladım. Geliyor musun o ağaca? Hani 3 kişiyi öldürdü dedikleri. O adamı sallandırdıkları ağaca. Çok tuhaf şeyler olmuştu orada. Gece yarısı buluşsaydık o idam ağacında daha tuhaf olmazdı aslında. Yeni bir melodi sunduğumu fark edince alaycı kuşlar da şarkılarını değiştirdiler. Geliyor musun o ağaca? Hani ölü adamın aşkına kaçması için yakardığı. Çok tuhaf şeyler olmuştu orada. Gece yarısı buluşsaydık o idam ağacında daha tuhaf olmazdı aslında. kuşların dikkatini çekmeyi başarmıştım. Çok basit ve çok az farklılıkla tam 4 kez tekrarlandığı için bir kıta daha söylediğim zaman melodiyi kapmış olacaklardı. Geliyor musun o ağaca? Hani ikimizin de özgür olmamız için kaçmanı söylediğim ağaca. Çok tuhaf şeyler olmuştu orada. Gece yarısı buluşsaydık o idam ağacında daha tuhaf olmazdı aslında. Ağaçlar huşu içindeydi. Esintide yaprakların hışırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Ama ne bir alaycı kuş ne bir başkası, tek bir kuşun sesi çıkmıyordu. Pete haklıydı. Ben şarkı söyleyince sessizliğe gömülüyorlardı. Babamda da olduğu gibi. Geliyor musun o ağaca? Boynuna ilmekten bir kolye tak. Dur yanımda. Çok tuhaf şeyler olmuştu orada. Gece yarısı buluşsaydık o idam ağacında daha tuhaf olmazdı aslında. Kuşlar devam etmemi bekliyorlardı ama hepsi bu kadardı. Son kıtayı söylemiştim. Bu durgunlukta bir sahne aklıma gelmişti. Babamla ormanda geçirdiğimiz bir günün ardından evdeydim. Yerde henüz bir bebek olan Prim'le idam ağacını söylüyordum. Şarkıda söylediği gibi eski sicim parçalarından ikimize kolyeler yapıyordum. Sözcüklerin gerçek anlamını bilmeden. Melodi basit ve uyum sağlanması kolaydı ama zaten o günlerde bir ya da iki defadan sonra müziğe uydurulmuş hemen her şeyi kolayca ezberleyebiliyordum. Birden annem sicim kolyeleri elimizden çekip aldı ve babama bağırmaya başladı. Ben ağlamaya başladım çünkü annem hiç bağırmazdı. Sonra Prim de bir ağlama tutturdu ve saklanmak için dışarı kaçtım. Yalnızca tek bir saklanma noktam, çayırdaki bir hanımeli ağacının altı olduğu için babam beni derhal buldu. Beni sakinleştirdi ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Artık o şarkıyı söylemesek iyi olacaktı o kadar. Annem şarkıyı unutmamı istiyordu. Tabii bu yüzden o sözcükler dönülmez biçimde beynime kazını verdiler. Şarkıyı ne babam ne de ben bir daha söyledik. Hatta bahsi bile geçmedi. Babam öldükten sonra şarkı sık sık aklıma düşer oldu. Büyüdükçe sözleri anlamaya başladım. Başlangıçta bir adam kız arkadaşını gece yarısı buluşmaya ikna etmeye uğraşıyormuş gibi geliyordu. Ama cinayetten ötürü idam edilmiş bir adamın asıldığı bir ağaç, randevuleşmek için tuhaf bir yerdi. Katilin sevgilisinin bu öldürme işiyle bir alakası olsa gerekti ya da onu her halükarda cezalandıracaklardı. Çünkü katilin cesedi kaçıp gitmesi için yalvarıyordu. Bu kısmının konuşan ceset olayının tuhaf olduğu ortadaydı. Ancak idam ağacı sinir bozucu olmaya ancak üçüncü kıtada başlıyordu. Şarkıyı söyleyen kişinin ölü bir katil olduğunu fark ediyordunuz ve hala o idam ağacında olduğunu ve her ne kadar sevgilisine kaçmasını söylese de onunla buluşmak için gelip gelmeyeceğini sormaya devam ediyordu. İnsanın canını en çok sıkan yeri, hani ikimizin de özgür olmamız için kaçmanı söylediğim ağaca kısmıydı. Çünkü başlangıçta adamın kıza tahminen güvenli bir yere kaçmasını söylediği zamandan bahsettiğini sanıyordunuz. Ama sonra ona kaçmasını kastetmiş olabilir mi diye sorgulamaya başlıyordunuz. Ölüme. Son bölümde beklediğinin bu olduğu açıkça ortaya çıkıyordu. Sevgilisi sicimden kolyesiyle ölü olarak ağaçta yanında sallanıyordu. Eskiden adamın hayal edilebilecek en ürkütücü tip olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise açlık oyunlarından edindiğim ipuçlarıyla adamı detayları bilmeden yargılamamak gerektiğine karar vermiştim. Belki de sevgilisi zaten ölüme mahkum edilmişti ve o durumu kolaylaştırmaya çalışıyordu. Onu beklediğini bilsin istiyordu. Ya da onu geride bıraktığı yerin ölümden beter olduğunu düşünüyordu. Ben de Kapitol'den kurtarabilmek için Pete'i şırıngayla öldürmeyi düşünmemiş miydim? Gerçekten tek seçeneğim o muydu? Herhalde değildi. Ancak o zaman için başka bir çözüm düşünememiştim. Ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 14. ayrımda.